İnanç olarak
inanç sana yüksekiz Ağustos. Şimdi şey şey söyleyeyim, başlığı söyleyeyim, ona göre şey yapalım. Bilgi, inanç ve kuşku.
Neden dolayı bunu yapacağız? Neyle bağlantı kurduğunuz?
Levent'in başlattığı şeyle ilgili olarak. Yargı evrenselin tikelleşmesidir dedi ve onun arkasından bu ezber mi yoksa bilgi mi?
Ya direkt satırları öyle ya, onu öyle söyleyince öyle geldi bana. Kulağıma benim de.
Ve
onu tekrar
o şey, gerçek bir soru. Yani bilgi ve inanç ve kuşku. Bilgi inancı gerektirir mi? İnanç bilgi olmayana mı yönelik olmalıdır? Yoksa inanç bilgiyi bilgiden ayrı. Bilgi için inanç gerekmiyor. Ama bilgi inancın yanında duruyor gibi görünüyor. Yani Hegel'in şeyini hatırlarsak, bilinmeyen bir tanrıya tapmak saçmalıktır. Yani bilinmeyene inanmak saçmalıktır anlamına geliyor.
O zaman bilgi ve inanç birbirine ortadan
kalkan şeyler. En azından bilinmeyen olduğunu bildiğimiz gibi gözüküyor. Bir şey.
Hayır.
Bildiklerimizin dışında olduğunu düşünmek gibi bir şey. Yani bilinmeyen tanrı. Bilinmeyen tanrıya inanmak.
Evet, saçmadır diyor.
Yani
Tertullian'da inanıyorum çünkü anlamıyorum diyor. Ya da bilmiyorum.
Saçmadır.
Evet, saçmaya inanıyorum diyor. Yani Hegel'de saçmaya inanmak, bilinmeyene inanmak saçmadır. Aralarında şey var mı? Paralellik ya da bağlantı var mı?
Direkt var bence. O bir inandığım çünkü saçmadır dediği zaman onu söylemek. Hegel'in söylediğini söylüyor zaten.
Saçmayla bilinemeyen aynı şey mi?
Yani saçma. Ama Hegel saçmaya, yani saçma bilinen midir?
Bilinen değil.
İrrasyonel.
İrrasyonel.
İrrasyonel bilinebilir mi?
Bilinemez.
Bilinir.
Yani irrasyonel dersin.
Bilinemez aslında, yani rasyonel olmayandır çünkü irrasyonel. Dolayısıyla evet. İrrasyonel de bilinebilir.
O da bilinir tabii.
Peki, bilmek ve anlamak paralelse, anlaşılmayan bilinebilir mi? Ya da irrasyonel anlaşılabilir mi? Daha da şöyle söyleyeyim. İrrasyonel anlaşılabilir mi?
Evet, anlaşılabilir.
Ne anlaşılıyor? Mesela şey diyorum ben.
Tarsızlığa anlaşılabilir.
İrrasyonel bir şey söyleyeyim.
İrrasyonel olduğu.
İrrasyonel olduğu.
Mesela postmodernizmin aklı reddetmesi irrasyonel bir şey. Ama parçanın bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü çağımızın şeyi bunu gerektiriyor. Kini buna gerektiriyor.
İrrasyonel us dışı dersek, ya yani usu reddetmenin kendisi bile ussal olduğu için bilinebiliyor ya da anlaşılabiliyor.
Evet.
Orada
evet.
Bir paradoks var.
Tabii.
Ama bir irrasyonel saçma biraz mantıksız olanı anlattığı zaman mantıksız olan bilinebilir mi? Yani bilinebilir. Daha doğrusu bilince getirilebilir.
Mantıksız olduğuyla eşleyebiliriz. Yani mantık içerisinde değerlendirip edinemeyeceği doğrultusuna baktığımızda evet bilinebilir. Değiller.
Onun kendi
bilinme derken şunu demek istiyorum. Gerçek olması. Şimdi burada yine evet. Terimler nasıl birbirine yakalıyor görüyorsunuz. Bilgi gerçek olana bağlıysa, ancak gerçek olanın bilgisi olanaklıysa saçma ya da irrasyonel ya da mantıksız bilinemez ya da bilgi konusu olamaz dememiz gerekir.
Anlayabiliriz de yani
ama bilgi ve anlamak gibi.
Hayır şöyle yani onun nerede irrasyonel olduğunu anlayabiliriz.
Nerede olduğunu anlayabiliriz ama kendisini
nerede yanlış anlayamayız. Olduğunu anlayabiliriz.
Onu bir biçim yani içine koyabiliriz zaten.
Örnek vereyim, kolay bir örnek. 4 boyutlu uzay. 3 boyutlu uzay bize sezgisel olarak ya da duysal olarak görgül olarak diyeyim mantıklı geliyor, ussal geliyor. Uzayın 3 boyutu vardı. Uzayın 4. boyutu uzay boyutu olarak irrasyonel bir şey. Yani anlaşılamaz.
O hipotez değil mi o?
Soyut boyut değil bunlar. En boyut, matematikteki boyutlar değil. Yani onlar sayısal boyut ya da sözel boyut. Yani gerçek, real boyutlar değiller. Real boyutu, real uzayın 3 boyutu vardır. Güzel. Şimdi uzayın yani irrasyonel, dördüncü boyut irrasyonel. Ama paralel evrenler kuramı dendiği zaman bu tasarım. Çünkü şey diyor, demek istiyor. Burada üç boyutlu bir evrenin tam olduğu yerde her nasılsa bir başka üç boyutlu evren daha var. Ve o iki evren aynı zamanda var. Öyleyse kurt deliğiyle birinden ötekine kurt deliğine o bir şey şu an fantezi gibi ya da bir kurgu gibi görünüyor. Ama bütün bunlarda belli bir şey var. Mantıksal yapı var. Ama dört boyutlu uzay irrasyonel. Ve ne bilinebilir ne anlaşılabilir mi dört boyutlu uzay? İnanca geleceğiz buradan.
Şimdi anlı kavram mı ekliyor?
De boyut. X, Y, Z'den sonra Z üstü.
Boyut yoksa kavram mı? Yani başka, boyutun dışında başka bir şey.
Boyutun dışında bir başka boyut.
Onlara yani, eş anlamlı
bir boyut. Bir çizgi bir boyut. Yüzey iki boyut. Evet. Hacim bir, üç boyut. Yani katı cisimler ya da hacim üç boyut. Ve bütün bunlar kolayca anlaşılan şeyler. Yani çizgiyi anlıyoruz. Soyutlama yapıyoruz. Öküdes'in tanımındaki gibi. Ama dört boyutlu uzayda şey var.
Daha bir küresellik gibi düşünülebilir
mi? Düşünülemez. Tasarlanamaz. Çünkü insan şeyi, o sezgi, tasarımlama yetisi onun öyle bir şeyi üretemiyor. Daha sonra evet, tasarımlama diyebiliriz. Çünkü uzay görgül ve bir şey var, duyusal faktör var ve şimdi
ama geometrinin o kavramsallıkla çok örtüşebiliyor şeyde. Yani geometrinin uzayın kavramlarıyla doğru olsa, yani belli bir evet şey olsa onu tasarlayabiliriz aslında.
Tasarımlama yok işte o. Yani dördüncü boyut tasarımlama. Şimdi ona irrasyonel dersek, o bilinemez ve anlaşılamaz ve tasarımlanamaz ve düşünülemez. Yani orada bilgi kendini irrasyonelden soyutluyor, ayırıyor. Benim diyor irrasyonelle bir şeyim yok, ilgim yok. Yani irrasyonel bilinemez. O zaman irrasyonelle inanılabilir mi? İnanılabilir. Yani matematikçiler şeye inanıyorlar. Sonsuz artı sonsuzun hesaplanabileceğine, Cantor mesela, sonsuz üstü sonsuza falan inanıyorlar buna. Ama bu ustal olarak doğrulanabilecek bir şey olmadığı için bilgi değil. Yani bilgi
inanmak
ve...
İnanmak mı demek? Yani o yaptıkları inanmış mı?
İnanç. Yani...
İnançta gerçeklik payı yok mu ya o zaman yani?
Olması gerekir. Evet. Çok güzel. İnancın nesnesinin gerçek olması evet gerekir.
Yani... Bilinmeyen bir şeye peki nasıl inanabilir? Yani onu irrasyonel kabul ediyor ama aynı zamanda inanıyor.
Evet.
Nasıl olabilir?
Nasıl olabilir? Şey irrasyonel kabul etmiyor onu.
İnanıyorsa irrasyonel kabul etmiyor. Etmiyor. Ama gerçeklik payı muhakkak içinde şey yapıyor.
Tabii gerçek. Cantor sonsuz üstü, sonsuz üstü, sonsuz böyle üst üste gidiyor bunlar. Onları yazdığı zaman orada onun kurgu olmadığını, irrasyonel olmadığını ve inandığını kabul ediyor. Yani onlara inanıyor. O zaman şey, ya yani bunlar ilgili kavramlar gibi görünüyor. İnanç ve kuşku bağdaşıyor mu?
Bağdaşmaz.
Yani kuşku duyduğun bir şeye inanabilir misin?
Kuşku bilmenin karşıt kavramı mı, inancın karşıt kavramı mı?
Kuşku
bilmeyle de ilişkide, evet, evet ilişkide.
Evet. Ama direkt olarak inancın karşıtı olsun.
Çünkü bildiğini bilmiyor kuşku. Sürekli bildiğinden endişe ediyor.
Dogmatizm neydi? İnakçılık.
O kendi bildiğini mutlak saltık kabul.
Bu saltık inanç.
Güzel, inanç.
Usul olayını almaksızın almak şey.
Evet, tanıtım olmadan evet doğrulamak. İnakçılık o. Yani orada bilgi... İnak ve bilgi aynı şey değil. Kuşkunun karşıtı inak diyebiliriz. İnakçılık, kuşkuculuk ve yani kuşkuculuk ve dogmatizm ya da inakçılık olarak geçiyor. Dogmatizm bilgiyi doğrulayabilir ama kuşkuculuk doğrulayamaz. Yani kuşkuculuğun inançla bir şey akrabalığı ya da yakınlığı yok gibi görünüyor. Kuşku varsa inanç olmaması gerekir. Kuşku varsa yine bilgi de olmaması gerekir. Herhalde bunlar kolay. O zaman şey, işin gerçeğine dönersek, yani bilginin inançla ilişkisi nedir?
Şey diyemez miyiz? Yani her çeşit bilgi inanç olarak başlar. İnanç doğrulanmış, temellendirilmiş, gerçek inançtır.
İnanç,
yani
inancın zorunlu olduğunu söyleyebilir miyiz insan için? Ya da zorunlu olduğunu söylemek için neler gerekir?
Yani işte inancın olması için bir gerçekliğin ufukta da olsa olması gerekiyor.
Evet. İnanç ve gerçeklik bağlı birbirine.
Birbirine bağlı. Gerçekten yani biliyorum, belki bir başlangıç noktası gibi.
Evet.
Çünkü olan bir şeyi...
Yani şunu yazıyoruz. Ama
yani
bu...
Hedefi o sonuçta.
İnanç şey de olabiliyor. Şeye de bağlı olabiliyor. İrrasyonelle de, üst dışına da bağlı olabiliyor. Değil mi?
Ama evet, gerçeklik evet bağlı olmuyor.
Boşuna çok.
Onu, bunu buna bağlıyor. Yani irrasyonel de gerçek olarak kabul edilebilir. Yani dört boyut, Cantor dedi. Cantor sonsuzun üstünü aldığı zaman irrasyonel bir şey yapıyor. Çünkü sonsuz bir kere sayı değil.
Ama
şey,
bu da Cantor dolayısıyla mı kabul
edeceğiz?
Hayır. Ha? Biz bunu Cantor dolayısıyla mı kabul edeceğiz? Ne? Yani irrasyonelliğin gerçeklik olduğunu.
Örnek verdim ben. Yani irrasyonele inanan bir bilinç...
Onu gerçeklik olarak bir şey yapıyor, anlıyor.
Evet.
Yani şu anda Tanrı tasarımı çoğu insanın kafasında irrasyonel ve ona inanç duyuluyor.
Nasıl irrasyonel? Tanrı tasarımı?
İşte mantıksız. Orada yani, bir tamam, şeyler yani. Var. Ruhani varlıklar, hesap tutuyorlar, bilmem ne gibi.
Yani öyle şeyler, doğru söylüyor.
Evet. Çocuk masalları var.
O da inanılıyor, tabii ki inanılıyor.
Tamam, o zaman irrasyonel inancı kabul ediyor.
Ediyor.
Gerçek kabul ediyor.
Evet. Çünkü gerçek kabul ediyor.
Gerçek kabul ediyor ama bakın, kabul ediyor. Gerçek kabul ediyor.
Tamam, gerçek olduğunu söylemiyoruz. Zaten öyle bir şey yok. İrrasyonel zaten şey, us dışı ve gerçeklik dışı. Ama inanç da birleşebiliyor. Şimdi, o zaman bilgi konusu var. Bizi esas ilgilendiren bu.
İşte böyle de milyonlarca insan var yani şimdi.
Yani bu ikisinin arasındaki ilişki. Bilgi ve inanç. Şimdi... bilinene inanç gerekir mi? Aslında bu şey... Yani boş bir kafa cimnastiği gibi görecek bir konu değil. Çünkü... inancın bilgi üzerinde etkisi varsa... ya da inanç bilgiye eşlik etmek zorundaysa o zaman o inanç o eşlikte bulunmuyorsa bilgi de ortadan kalkıyor demektir.
Bilgi gerçek.
Bilgi değişmiyorsa.
Bilgi gerçekliğe götüren.
Acaba bilgi değişmiyorsa, bilgi sabitse, bilgi bir de ilerlemiyorsa yani bir şeyin sabit bilgisiyse yani açılamıyorsa o zaman inanç olabilir. Sabitse, değişmiyorsa, açılamıyorsa ama bilgiler evet. Genelde değişiyor.
O zaman bilgi değil. Şey. O bizim bilgi dediğimiz şey değişmez.
O yani zaman, ona şey diyeceğiz, bilgi değişmez. O zaman inançla bağlantısı var.
Değişmez.
Yani ben
ama inanmanın faydası var.
Bilgi fenomenlerin bilgisi değil.
Çünkü gerçek değişmez.
Evet. Gerçek değişmez. O zaman niye inanç diye bir kavram koyuyoruz ki oraya?
Niye koyuyoruz? Evet.
Yani...
Ben biliyorum ki doğanın yasaları var. Onların biliyorum bildiğimiz tamam. Yasalar var. Onlara ayrıca bir de inanmıyorlar.
Doğru. Yani feyestirmeye inanıyor muyuz?
Tamam. Yani inanmıyoruz.
İnanmıyoruz. Bunu biliyoruz. Hı-hı. Düşünüyoruz, biliyoruz. Ama bu inanç konusu
kendimiz
değil.
İlle dogmatik mi yapmak zorundayız?
İnanç değil. Şüphe biraz şey psikolojik faktör.
Evet, tabii ki psikolojik faktör.
Evet.
Doğru.
Bir kuşku var.
O da psikolojik.
Yani bunların da bilgiyle ilişkisi var. İnanç ve kuşku dedik. O zaman...
Peki bunlar yargıda olabilir mi?
Olabilir. Yani yargı da... yargı...
Bu terimler yargı için kullanılabilir mi? Kavramın yargısı galiba.
Şimdi yargı gerçeklikle bağlantılı. Evet. Birinci dereceden bağlantılı. Çünkü orada şey var, kavram ve olgusallığın çakışması ilk kez orada oluyor. Dolayısıyla şurada şey var. Şu gerçeklik yargıyla ilgili. Yani buradan yargıya şey yapabiliriz, bağlantı kurabiliriz.
Kavramın olgusallaşmasının ilk adımı yargı olduğuna göre bu.
Kavram ve olgusallık özdeşliği var ya da birliği var.
Kavramın olgusallığa çıkış.
Evet. yani o zaman o bilgiyi sağlıyor aynı zamanda. Ama yargı da şey değil diyor Hegel. Kurgul gerçekliği önerme daha doğrusu. Kurgul gerçekliği anlatmaya uygun değil diyor. Çünkü bir yargı yani evrenseldir der. Sadece şey anlatır, bir karşılığın bir yanını anlatır diyor.
Henüz diyalektik gibi.
Evet, onun yanına olumsuz yargıyı da eklemek gerekir en azından diyor, durumu kurtarmak için. Hegel, öyle diyor. Yani yargı uygun bir şey değil. Çünkü yargıda şey diyeceksin, oluş varlık kapsar. Hani eğer tek tek alırsak. Ama oluş varlığı kapsamaz aynı zamanda, çünkü yokluğu kapsar. Yani çelişki... İki karşıt önermeyi, iki ayrı önerme anlatabilir. Tek bir önermede anlatıyor olsam bile o sanki iki önermeymiş gibi görünüyor.
Yani Hegel burada yargıya güvenmediğini mi söylüyor?
Yargıya yeterli değil diyor.
Yeterli.
Yarısını anlatır. yani kurgu iki karşıtı doğrulamak gerekirken yargı ya da önerme yalnızca bir tanesini doğrulayabilir. O, ben okuduğum zaman bana şey gelmişti. Başlarda var, şunun başlarını da söylüyor, bunu da söylüyor. O zaman tamam, bu konu kalsın bu şekilde. Ama eğer evrenselden tikele geçerken henüz o bir şey değilse, bağlantı net değilse, o zaman ona inanmıyoruz. O zaman ezber gibi oluyor.
Benim şeyim mi?
Evet. O duyguyu biraz betimlersen belki oradan yararlanabiliriz.
Yok, ben evrenselin tikelleşmesi anlatımını yargıyı anlatmak için yeterli ve anlaşılır buluyorum.
Tamam, o zaman... Evet. O kadar mı ama? Yargı.
Değil tabii ki.
Başka?
Ben şimdi bir haftalık bir şey, dinlenme periyodu verdim ya, ısınma şeyi, başka arkadaşlar tanısın, ben araya giriyorum.
Ya şu şeyden bakma imkanınız olabilir mi? Şimdi yargıyı bölümlerken, belirli varlık yargısı, yansıma yargısı ve kavramın yargısı diye. Yani bu boşu boşuna ayırmıyor. Yani bu tam olarak yargının kavramına ulaştıran bir sıralanış, öyle değil
evet.
mi? Yani belki ilk başta yaptığımız bizim yargının niteliğiyle ilgili, yani o belirli varlıkla ilgili bölümü.
Hı.
İlk başlarkenki durumu, yargının bizdeki şekli.
Evet.
Yargının niteliğinin açıklanması gibi. Ama daha sonra onun derinine girdiğimiz zaman, ilişkilerini ortaya yargının, ilişkilerini ortaya koyduğumuz zaman, yargının bizdeki yansıması, yani yargı düşüncemizde tam yerini alması aslında.
Yansıma yargısı biraz daha farklı.
Onun ilişkilerini koyduğu yer yargısı. Değil mi?
Yani yansıma yargısı.
Yargının, yani yansıma yargısı dediği şey, onun özelliklerinin, ilişkilerinin olduğu... Yanı değil mi?
Yansıma yargısı o ilk yargıdan geliyor. Yani
uçlar nitel, dolaysız vurdu.
Evet, nitel yargıda uçlar dolaysız diyor. Yani mesela şey aldığım zaman dolaysız yargının şeyini bu yararlı olabilir. Yansıma yargısıyla dolaysız yargıyı karşılaştırmada şu söyleyeceğim yararlı olabilir. İkisinin öznesini aldığımız zaman dolaysız yargının öznesi tekil ve yalın bir özne. Yani orada...
Yargı evrenseli gibi. Yargının evrenseli
herhangi bir
gibi.
Belirli varlık, herhangi bir dasein, herhangi bir şey. Evet, dolayısıyla yargının öznesi herhangi bir şey. Ama yansıma yargısının öznesi öyle değil.
Dolaylı bir şey.
Dolaylı bir şey. Yani ilişkili bir şey. Ona dikkat ederseniz o zaman şey, o konuda Hegel'in kendisi de aslında söylüyor da onları yakalamak belki biraz karışıyor.
Özne başkası dolayısıyla.
Özne niye? O ayrı bir şey. Yani özne her zaman başkası dolayısıyla. Özne her zaman yüklem dolayısıyla. O bütün yargılar için.
Burada yine başka bir özne dolayısıyla.
Buradaki öznenin, yani yansıma yargısındaki öznenin karakteri ne?
Onu
düşünmemiz yani. Gerekiyor. Yani o şimdi şeye bakarsanız, bunları aslında Hegel'de verili olarak alıyor. Yansıma yargısının öznesi şey oluyor, tekil oluyor, tikel oluyor ve tümlük ya da evrensel oluyor. Değil mi? Yani bir çok ve evrensel. Tek, çok, tek. Bir çok ya da birkaç ve tüm. Öznenin şeyi var, başkalaşımı var. Var. Tekil yargı, dolaysız yargıda, nitel yargıda özne değişmiyor. Çünkü dolaysız. Bu ne demek istedim? Yani yansıma yargısında...
Yani özne bile yok orada aslında, kendi başına bir şey.
İşte o özne.
Hı-hı. O.
Kendi başına duruyor. Ama yansıma yargısında özne ilişkili.
Özne ilişkili, onu gören de
ilişkili.
De ilişkili. Yani onu...
Yansımanın anlamı ilişki zaten.
İlişki demek.
Bunu orada anlamamız lazım.
Bu... İşte Hegel'in söylediği şeyler, önemli şeylerden ya da kolaylaştırıcı şeylerden birisi bu. Dolaylı yargı diyelim ya da yansıma yargısında bir dolaylılık, yani şey ortadan kalktı bu nitel yargı.
Yargının uçlar ve nitelik ve nicelik mi?
Değil.
Yani öyle okudum.
Nicelik olabilir diyor. Yansıma yargısı niceliğe benzetilebilir diyor. Çünkü öz bölümünde aslında onu neden söylüyor? Onu şeyden söylüyor. Kant'ın bir şemasında, tablosunda öyle bir şey var, çakışma var. Yani bu orada referans vermeden bir gönderme yapıyor. Önemli değil. Yani nicelikle bir ilgisi yok şeyin yansıma yargısının. Orada sayısal bir şey var gibi görünüyor. Yani birçok ve tüm. Ama yine de bunlar da sayısal olmaktan çok uzaklar. Yani tikel sayılabilir. Ama tekil ve tüm ya da evrensel sayısal gibi görünmüyorlar. O yüzden onu şimdilik elinizden bırakalım. Gerçeği daha fazla arttırır belki karışıklığı. Yansıma yargısında terimler şey gibi değil, birinci yargıdaki gibi değil. Benim en açık anladığım şeylerden birisi o ve o doğru. Ama ondan çok fazla sonuç çıkmıyor. Söylediği şeyler tutarlı. Eğer özne ilişkiliyse, ben o zaman tekil yargıdan tikel yargıya geçişi daha kolay tasarlayabilirim, düşünebilirim. Çünkü tikel yargıda özne bir kalabalık olmaya başlıyor. Kimi insanlar akıllıdır, kimi insanlar zencidir falan filan, kimi insanlar şöyle. Ya da yani orada bir şey var, öznede tikelleşme dediği o, kimi. Ondan sonra oradan tümele geçiş ya da evrensele geçiş daha doğru şeyle, onu da açıklıyor. Evet. Burası açık mı? Yani şimdi buradan işimize yarayacak şeyler öğrenirsek bir anlam olacak bütün bu çalışmanın. Yani haftalardır uğraşıyoruz.
Belirli varlık yargısını da nitel yargı olarak kabul.
Tamam.
Yani burada o zaman bunu da
hayır, öyle olmadığını
öz yargısı bu. Öz yargısı. Öz alanın yargısı. Nicelikten çok
öz. Yansıma evet öz alanın yargısı.
Öz alanın
yargısı. Yansıma
öz
alanın yargısı.
Tabii.
493. sayfada ikinci paragrafta onu açıklıyor. Öyle demediği evet, olmadığını evet. söylüyor. Yansıma yargısı evet. nicelik yargısı olarak belirlemek istenebilir. Bir şey olarak.
Tıpkı belirli varlık yargısı nitel yargı olarak olabileceği gibi.
Gibi diyor. Ama bu sonucunda dolaysızlığın var olan dolaysızlık değil, özsel olarak ayrıca dolaylı kılınmış ve soyut dolaysızlık olması gibi. Burada da ortadan kaldırılmış dolaysızlık, salt ortadan kaldırılmış nitelik değil, dolayısıyla salt nicelik değildir. Tersine tıpkı niteliğin en dışsal dolaysızlık olması gibi. Nicelikte aynı yolda.
Tamam. Yani ona niceliği şey yapmayalım.
Karıştırmayalım.
Çünkü tamam önemli bir konu ama daha da önemli ve çok daha belirleyici şeyler var, faktörler var. Yani Hegel onu şey olarak koyuyor. Orada dediğim gibi Kant'a bir referans. Kant'ın tablosunda nicelik bölümünün, niceliğin durduğu yerde muhtemelen bu yansıma yargısıdır. Yansıma yargısı öz alanını ilgilendiriyor diyor Hegel. Ve ona göre örnekler veriyor. Şimdi bir şey daha var. Bunlardan sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bir dolaysız nitel yargıda özne bir şey. Birçok özelliği olan bir şey aslında. Tek bir şey. Ve bu özelliklerden hepsi onun yüklemi. Yani gül kokuludur ya da kırmızıdır dendiği zaman
bu yüklemi.
Bir tanesi anlatılmış oluyor. Evet. Şimdi özne gül birçok özelliği taşıdığı için, birçok belirliliği taşıdığı için evrensel oluyor. Tekil olarak durması gereken özne aslında kendini evrensel olarak gösteriyor. Yani gül tam tekil bir öznenin tekil olması gerekiyor. Ama aynı zamanda gülün yüklemlerin bir öbeği olarak, bir grup şey olarak, birliği olarak alırsak gül de şey var, yani bir türün cinsle ilişkisine benzer bir ilişki var. Sanki gül cins de altında türleri kapsıyor, onun özellikleri gibi. O anlamda özne bir şey gibi duruyor, evrensel gibi duruyor ve o evrensellik içinde özne devinmez. Özne devinmiyor, değişmiyor şeyde. Yüklem değişiyor. Yani gül kırmızı olur, gül sarı olur, gül yani kokulu olur, gül dikenli olur.
O da baktığın yöre göre değişiyor. Yani onun
ama
için
şeyde yansıma yargısında yüklem duruyor, özne değişiyor. onu anlatmak için çok uğraşmış. Yani o ona ne, ondan ne sonuç çıkaracağız? Beni merak ettiğim şey o. Bir daha söyleyeyim. Nitel yargıda özne evrensel olarak alın. Özne dolaysız, değişmez. Yani ilinti sözcüğü var. İlinti ilinekle ve tözle ilgili. Şey diyor, dolaysız yargıda ilişki ilinti ilişkisi. Yani özne ve iklim arasındaki ilişki ilinti ilişkisi. Yansıma yargısında tözsel ilişki yok.
Özneyi mi töz olarak alıyor? Yani şeyler.
Aslında töz şeye ait. Şey olarak alıyor. Töz olarak değil de şey ve özellikleri. Özellikle onu kullanıyor. Dikkat edin. Yani. Şey ve özellikleri. Yani gül bir töz değil ama bir şey.
Evet.
Ama aynı zamanda da şey diye ayırıyor. Bu önemli. İlinti ve altı alma.
Altı alma.
Altı alma yansıma alanına ait. Çünkü yansıma alanında yüklem altına birçok özneyi alıyor. Nitel yargıda ise yüklem ve özne arasındaki ilişki ilinti ilişkisi. Yani yüklem özneye ilintili. Koku, kırmızılık, renk falan bunlar özneye bağlı.
Aslında çok basit bir önermeden çok fazla şey çıkıyor.
Çıkıyor, evet.
Evet, bir sürü anlam çıkıyor, bir sürü değişik var.
Çünkü özne ve yüklemin karakteri değişiyor. Şimdi dediği doğru, yani özne şey olabilir, değişmez, tekil bir özne olabilir gül durumunda ya da Dasein durumu, bütün belirli varlıklar durumunda olduğu gibi. Hepsinin şey olarak alınabilir hepsi ve hepsinin özellikleri var. Altı almaya geldiğimiz zaman, yani yansıma alanındaki ilişkiye geldiğimiz zaman, orada şey dedik, özne değişken. Çünkü bir bu'dan söz ediyor. Bu.
Okuduk onu geçen hafta.
Okuduk. Bir bu. Şimdi, özne burada diyor, başkalaşabilir ve değişecek olandır. Yani yansıma yargısında yüklem değişmez kalıyor, sabit denen şey değişmez kalıyor. Özne başkalaşabilir ve değişecek olan. Ve özne tekil oluyor, tikel oluyor ve evrensel oluyor. Tüm inekler dediğin zaman o evrensel. Kimi inekler? Tikel. Niye tikel? O da biraz enteresan bir nokta. Yani
öyle bunlar tikel, inek olduğuna göre niye birkaç tane şey?
Birkaç tane niye tikel
niye
oluyor?
Tikel oluyor?
Birkaç tane olma belirliği.
Yani evet ama kimi birkaç tane?
Orada kimi oluyor? Metaller aside bir yanıt verirler, kimileri alkaliye yanıt. Böyle bir şey diyebilir miyiz kimyasal? Yani kimi, yüklem önemli değil ama kiminin ya da birkaçın şey olması, tikel olması o biraz şaşırtıcı.
Orta terim, değil mi? O medyus diyor şey, aslında onun
tikeli bu, dediğimiz zaman tekil yargıda Hegel bu'yu hatırlıyor. Bu, Hegel'in dastis, yani sevdiği bir şey. Sözcük. Çünkü o işaret adılı, işaret. Gösterme adılı, sıfat, şey, adıl,
zamir.
Sen adıl değil mi? Adıl.
Evet.
Sıfat değil, tabii ki. Adıl. Ve
işaret zamir.
Evet. Orada tekil yargıda ilk önce şey diye, o yargıyı tekil evrenseldir yerine diyor. Bu. Tekil yerine bu'yu getiriyor ve bir özel evrenseldir. Şimdi evrenselin karakteri değişiyor dedik şeyde yargıların. Nitel yargıda evrensel şeyde. Özel evrensel değil. Ne evrenseli?
Yüklem.
Hayır yani yansımalı evrensel değil. Mesela şifalı bitkili şifalı yüklemi bitkiyle ilişki kuruyordu. Bu bitki şifalıdır. Şifa sağlıkla ilişki kuruyor. Ama kırmızıyı aldığın zaman, nitel yargıda, yüklemde kırmızıyı aldığın zaman o herhangi bir referans yapmıyor. Yansımalı, yansımasız. Şimdi tekil yargının formülasyonu, tekil yargı yani yansıma yargısı, tekil yargı, onun formülasyonu şey oluyor, şuradan bakabilirsin.
Yani oradaki yansıma sağlıkla bağlantılı olduğu için mi?
Evet, tekil yansımalı evrenseldir. Tekil evrenseldir yerine tekil yansımalı evrenseldir denebilir. Ya da tekini yerine de boyu getiriyor. Burası şey mi, karıştı mı?
Evet, gelsin.
Şey yapayım, yazayım. Şimdi tekil evrenseldir.
Biter mi o?
Bu genel biçim, bütün yargılar için. Şimdi birincisi şey, nitel yargı diyelim, şuraya nitel yargı. Burada tekil gül alalım ve bu işte kırmızı olsun. Şimdi yansımalı yargı. Orada şey diyor, bu gül yani şifalıdır diyelim onun şeyini.
Buradan belki daha iyi tanıdınız. Birincisi nitel yargı, ikincisi yansıma.
Yansıma, şeyi yansıma yargısı. Burada hep şeyi çağrıştırmıyor.
Evet. Şimdi birincisinde gül aynı zamanda evrensel olabiliyor ve orada değişken olan
şey... Özelliklerinden biri zaten o çünkü. Evet. Gülün kendi içinde barındırdığı özelliklerden biri.
Bu değişken. Burada değişken olan özne. Şuna özne diyorum. Özne değişken, burada yüklem değişken.
Şimdi buraya bunlar da anlaşılıyor. Bunlar gözlemler aslında. Ya düşündüğümüz zaman doğruluyoruz. Eğer şimdi öznenin değişken olması varlık yargısında ya da Dasein yargısında olanaksız. Neden olanaksız? Çünkü özne dolaysız orada. Öyle diyor. Yani dolaysız bir şey kendisi olduğu gibi kalır. Ama eğer özne ilişkili olursa, dolaylı olursa
değişkendir.
Yani artık şey, sorumluluk alanında ya da o soyutluk alanında değil ve değişken olabilir. Yani az ya da çok oluyor. Ya bir çok ve hepsi. Üç form alıyor. O zaman orada Hegel bu sözcüğünü kullanıyor ve bu dediğimiz zaman hemen şeye gidiyoruz, bire gidiyoruz. Gidiyor muyuz?
Tekile mi yani?
Tekile ama bir olarak tekile sanki. Yani tekil ve bir...
Belirli bir şey olarak.
Evet, belirli. Bu.
Spesifik gül.
Evet.
Gül olma
belirli
gibi. Peki. Şimdi burada değiştirsek bu önermeyi bir de orası var için. Bu gül şifalıdır. Kimi güller şifalıdır? Tüm güller şifalıdır mı? Şeklinde evet. Kurabiliyoruz.
Evet.
Bir çok tüm olarak. Yani tek işleri evrensel gibi.
Evet. Yani aslında yüklemle oynayamıyorsun ama özne değişiyor.
Gül öznedir de yapabiliriz aynı şeyi. Mesela gül öznedir. Birinci kırmızılık yerine. Yani gül öznedir. Öyle
bir şey. Daha çok karışık.
Yok, çok daha açılıyor sanki. Gül öznedir.
Evet, özne. Kokuda kırmızıda yüklemdir.
Hayır, kırmızı yok.
Önermeyi öyle çeviriyor. Gül özne
önermeyi önermeyi değiştir.
Özne yüklem yaptı. Yüklem olmaz. Gül özne. Özne'lik özelliği yok.
Hayır, gülün özne olduğunu söylüyor düşüncem.
Tamam.
Yani benim yargım.
Ama gülün öyle bir özelliği yok.
Allah Allah, bu cümlede
doğru cümle olarak söyleyebilirsin. Gül öznedir diyoruz zaten.
Bu belirlisinde. Evet. İkinciye geçeceğim çünkü onun için örneği veriyorum. Bir ve ikiyi bir arada vermek için o cümleyi
peki, kullanıyorum. Peki, tamam kullan.
Gül öznedir.
Ya öznelliği yükleyebilirsiniz.
Öznelliği yükleyebilirim.
Şey öznelik yüklem nasıl olabilir? Gülün.
Bir şeye öznem.
O her şey olabilir.
Her şey olabilir.
Ben cümle kurdum.
Önerminin doğru olması gerekmez.
O zaman özellik olmaz.
Şöyle bir cümle kurdum.
O zaman özellik olmaz.
Bir dakika. Şöyle bir cümle kurdum.
Çünkü evrensel. Bak onu çözdük.
Bir dakika. Gül kırmızıdır. Tamam. Ve ben burada şimdi şöyle bir işlem yapıyorum. Şu özne, bu da yüklem burada. Değil mi?
Evet.
Dil bilgisi dersindeki. Ve ben dedim ki yargı olarak düşüneceğim de.
Tamam anladım.
Ve dile özne. Gül öznedir.
Diyemezsin.
Niye diyemem? Çünkü gül özne çünkü burada.
Ama çünkü özne özellik şey olmaz.
Olmadı.
Özellik gerekiyor. Yani
gülün bir özelliği değil o.
Gülün bir özelliği değil özne olmak.
Orada peki. Dolaylı yargı ya yaptın
burada
sen
burada yapabilirim
orada.
Onu.
Dur çizim onları.
Yansımalı bir yargı yaptın onu belki de. Değil. Ya da hangi yargı türüne giriyorsa o
evet.
Dasein yargısı değil artık o.
Orada şunu fark ettik. Bak özellik eğer evrenselse özellik olmaktan çıkıyor.
Evrenselse?
Hani, gülü de burada tekil yapamadın. Yani burada gül tekilliğini tekayül ettin.
Oradaki gül zaten tekil bir şey, çiçek olarak gül değil.
Tek başına.
Cümledeki gül oldu.
Cümledeki gül olduğu için tek başına
yani ve yalın. Biz gül öznedir derken burada konuşurken o senin dediğin önermeyi kullanıyoruz.
Evet.
Ama onu nitel yargı biçiminde kullanmıyoruz.
Evet.
Evet. Neden? O yüzden öznelik niteliği var.
Yok işte o anlamda değil. Yani orada o gül öznedir var derken gül yüklem de olabiliyor. Yani karşı şeyi de alabiliyor ve o
gülün
muhtemelen
özneliği bu cümleye bağlı olarak, birinci yargıya bağlı olarak şeyler ve o aşağı ne tas gibi bir şey
yansımalı oluyor. Yargı da oluyor gibi geliyor.
Yansımalı
bana
yargı gibi oluyor.
Bağlantı
çünkü gül artık onun için öznelik ikincisini bir arada koymaya çalıştım.
Ya koyabilirsin. Önerme biçim var ama şeyden çıkıyor. Dolaşsız yargı değil o.
Bir de sofistik yargı gibi. Güle benzemiyor. Yani olan, niye karıştırıyor? Ne açılıyor da öyle düşününce?
Gül öznedir çünkü gül kırmızıdır. Yani gül kırmızıdır. Dolayısıyla gül öznedir.
Yani peki. Şimdi tam şeye gelelim. Bunlar sorular. Bunlar burada duruyor sorular. Esas hepsi kadar önemli bir başka soru şunu yapıyor. Bu nereden geliyor? Bunu çıkarsın.
Koşacağız. Gene o. İki hafta müsaade ettim size. Çözemediniz mi?
İki hafta. Sen orada
ben giderken orada.
O kadar şey, uygun bir ortamda. O kadar sessiz ve...
Olay dır gelmedi aklıma.
Olay baştan çıkabiliyor bir şey.
Yani, dır mı? Fark etmiş. Eğer... Dile getir bu tatil.
Bunu şey yapmış zaten. Hegel yazmış oraya. Tamam. Niye olduğunu demiş.
Demiş doluluktur demiş, yükleme özneye bağlanmış.
Yani onları bildiğimizi biliyor zaten.
Doluluk değil, daha düzgün bir şey de söylemiş.
Doluluk tamamıyla
hatırlayamadım şimdi. Yok,
sen çözdün mü?
Peki burada gül kırmızı dediğin zaman koşaç kullanmazsan anlaşılmaz mı?
Olmaklıkla ilgili. Yani
önemli
varlık
olmuyor.
Hayır, yani koşaç kullanmadın, gül kırmızı dediğin zaman karşıdakiyse onu anlamaz mı anlar?
Anlar, diri ekler ama oraya.
He? Diri ekler. Kafası da ekler.
Evet.
E biz ona zahmet olmasın diye biz koyuyoruz.
Gül kırmızı olmak.
Yani yapıyor yine de ve...
Yani eylem beklemiyor mudur koşaçlar?
Eylem.
Bir şey eylem ve eyletim.
Evet.
Acaba şey eylem aynı zamanda olgusallık falan da mıyım diyor acaba?
Koşaç. Yani eylem ümreliği kesin. Kesin. Orada bir eylem var. Bir şey oluyor çünkü. Hı
hı. Gül kırmızı oluyor.
Olmaması gereken bir şey oluyor.
Eylemin doğası o.
Niye olmaması gereken bir şey?
Sonra geri alıyoruz. Gül kırmızı değildir diyoruz. Gül güldür.
Kırmızı kırmızıdır.
Yani öyle bir eylem var ki bir şey kendi başka bir şey yapıyor. Gülü kırmızı yapıyor.
Ama o zaman irrasyonel bir şey bu.
Evet.
Tabii irrasyonel.
Kesinlikle irrasyonel.
Tabii.
Yani...
ama orada esasında oradan mı yani orada gül kırmızı olumsuz da derken gül kırmızı renkli.
Mantığı bu. Olumsuz önermeye geçin mantığı bu. Okursanız şeyi,
hayır,
bölümü...
Hayır, bütün niteliklerini söylemiyor. Tek bir niteliğini söylediği için tabii bu anlamda bir tarafıyla da...
Hayır ama şöyle bir de anlıyorum ben bunu. Evet. Kırmızı olan güldür. Gül kırmızı
olmaz, o
zaman...
hiç olmaz. Kırmızı olan birçok şey var. Tabii. Gülle kırmızıya eşliyor. Kırmızı evrensel bir şey. O anlamda.
Orada da aynı şeyi yaptım. Kırmızı özne yaptım. Gülü
kırmızı o zaman.
Güldür yaptım.
Ama biz burada bir kısaltma kullanmıyoruz. Ben bir şey kaçıyorum. Gül kırmızı derken gül kırmızı renge kırmızı renklidir diyoruz. Onu özet halinde söylüyoruz. Herkes bilir yani gülün kırmızı olmadığını.
En doğru önermesi şu. Bazı güller kırmızıdır. En doğru önerme.
Evet.
Bazı güller.
Aynı şeyleri konuşmuyoruz ama.
Farklı şey konuşuyoruz.
Yani şey var. Konuştuğumuz konularla ilgili.
Tekil
kırmızı güldür değil. Yani tekil evrenseldir biçimi, evrensel tekildir biçimiyle aynı. Çelişmiyor ya da şey...
Evlilik hali mi?
İsterseniz ona sonra girelim bu az önceki konuya.
Dir konusu.
Dir ve aynı zamanda da o şey. Tekil evren... Gül kırmızıdır, irrasyonel. Ya da şey... çelişkili. Daha doğrusu irrasyonel değil, çelişkili. Bey geldi onu görmüş ya da söylüyor onu. Onu... Olumlu yargıdan, olumsuz yargıya... Bakın, küçük mantıkta hemen şeyde var ya... olumsuz yargıdan, olumlu yargıdan olumsuz yargıya geçiş... Hatırlıyor musunuz? Gül... Şey diyor, 172. paragrafta... Ama tekil bir tikel değildir. Şimdi, biraz daha tam okuyayım, uzun değil aslında. Bir diyor, olumlu yargı.
Olum yargı nedir? Burada tekil bir tikeldir diye almış. Tekil bir evrenseldir değil ama tekil bir tikeldir diye almış. Yani gül kırmızıdır. Ama tekil bir tikel değildir.
Tekildir.
Tabii. Yani tekildir.
Ama bir diyor.
Ya da daha tam olarak...
Ya bir tikel değildir diyor yani. O bir...
Tekil bir tikel değildir.
Bir kullanmasa da olurdu galiba.
Hayır, öyle boş yere koymuyor o biri oraya.
Tabii bir özellik, yani kırmızı ya da kokulu falan. Ya o, şimdi burada biçim var, öteki tarafta gülden ve kokudan söz ettiğimiz zaman içeriği de getirmiş oluyoruz. Yani burada Hegel içerikle ilgilenmiyor. Tekil bir tikel değildir. Ya da daha tam olarak böyle tekil bir nitelik özneğin somut doğasına karşılık düşmez. Şey diyor, yüklem özneğe bir noktada değer diyor. Özne somut. Gülün birçok özelliği var. Birçok şeyin birlikteliği. Şeker gibi, beyazlık, tatlılık, tatlı, sertlik vesaire. Bir noktada değer, tekil, nitel yargıda yüklem özneye bir noktada değer. Doğru. Ve burada o zaman o zaman o gül kırmızıdır önermesi geçersiz oluyor, yanlış oluyor. Çünkü gül sadece kırmızı değil, başka özellikleri de kapsıyor. Ama tekil bir tikel değildir. Ya da daha tam olarak böyle tekil bir nitelik, yani kırmızılık, öznenin somut doğasına karşılık düşmez. İki diyor, olumsuz yargı.
Somut derken bütününü mü anlamıyor?
Evet. Evet. Biliyor musun? Hepsini kapsıyor, bütün özelliklerini kapsıyor olması. Böyle fiziksel olması değil sadece. Yani bu duysal alanın yargısı, Dasein yargısı, duysal alana karşılık düşüyor. Bakın, o da 172'de söyleniyor. Dolaysız yargı diyor buna, belirli varlığın yargısıdır. Dasein yargısıdır. Özne yüklemi olarak öyle bir evrenselliğe koyulur ki, yüklem onu öyle bir evrenselliğe taşır ki, dolaysız, böylece duysal bir niteliktir, nokta. Dolaysız nitelik, yani kırmızılık. Özne kırmızılığa taşınıyor, gül taşınıyor. Özne değil, onu aktarıyor. Ama bu şey, dolaysız ve duysal. Dolaysız böylece duysal bir
olumsuz nitelikte. Geçişi burada yalnızca tikel olmadığı için değil mi? Yalnızca kırmızı değil, aynı zamanda evet, dikenli de olduğu için.
Tabii,
aynı zamanda tikel... güzel olduğu
hayır,
için.
Bu
güzel.
Şey, başka renkler de olabilir bu anlamda.
Başka, o da olabilir ama şey de olabilir. Biçimle, içerikle ilgilenmeyelim. Tekil bir tikel değildir.
Yani,
tekil doğru, tikel evet, değildir. Biri de atalım. Tekil tikel değildir. O da yeterli. Olumsuza geçmek için yapacak hiç özel bir hareket yok. Doğrudan doğruya basit bir mantıkla geçiyor.
Tekil yani, tikel değildir diyorsun.
Değil, evet, özdeşliğe dönüyor. Tekil tekildir. Yani çocukça bir mantık ve gerçeği de öyle. Güle kırmızıdır dersen doğal olarak onu doğru kabul edeceksin. Ama gül ve kırmızıyı eşitlediğini düşünürsen saçma diyeceksin.
Ben hep şundan için karşıtım, şunu da anlıyorum. Gül kırmızıdır gibi bir şey kurmak, gül kırmızı renklidir demek. Hani aynen, gül kırmızıdır derken, gül evet, kırmızı değildir, evet, gül güldür, kırmızı da kırmızıdır gibi bir itirazımız var diyordum. Buradaki itiraz farklı. Burada gül, somut olan tek, yalnızca kırmızı değildir.
Başka
gül aynı var, zamanda başka şeylerdir.
Aynı yani şey değil tekel, mi? Tekel dedi. Birinci dediğin şeyle şu ikinci dediğin şey aynı bana aynı gibi aynı geldi.
Allah Allah. Aynı mı?
Aynı. Ayıramadım ben.
Allah Allah.
Yine de şey, yani olumsuza geçmenin mantığı, Hegel'in yöntemi bu. Bir ilerleme yapılıyorsa onun olanağını göstermek zorunda. Yani felsefenin yapacağı şey bu kadar. Gül, ya olumlu yargıdan, olumsuz yargıya geçiş, aynı zamanda şeyden olacak, olumlunun kendinde olumsuz da olmasından kaynaklanacak. Başka bir şeyden değil. Dışsal olmuyor o zaman.
Peki bir şey soracağım. Aslında burada incelediğimiz şey, çünkü yargıyı inceliyoruz ana hatlarıyla ama aslında bir yandan da belirli varlığı veya niteliği de inceliyor oluyoruz. Evet, yani belirli varlık konusundaki yargımız aslında buradaki öyle
evet,
değil mi?
Nitel yani, yargı öyle.
Nitel yargı aynen
dolaysız yargı.
Yani ya da belirli varlığı evet, varlık alanında bir şekilde inceledik.
Evet.
Bu ayrı bir şey. Ama bunun bizdeki düşünüş şekli de onun yargısı. Yani belirli varlık yargısı nitelik hakkındaki bizdeki iz düşümü gibi. Ve onda bir belirlilik ve bir değme noktası var ama belirlilik, belirli varlığın bir tek özelliğini gösteriyor.
Evet.
Yani bu anlamda aslında, onun dolaysızlığından
güzel, burada da aylık yargı diye bir şey var. Belli gül hem kırmızı hem mavi şey hem kokulu hem dikenli hem bitkisel falan diye böyle
birçok
bu aylık yargının aslında birleşik biçimi. Ters aylık yargı şeydi, yadayla ayrılıyordu. Yani aylık yargıyı buradan aylık yargıya geldiğimiz zaman bu özellikler ve şey arasındaki ilişkiyi de hatırlamamız iyi olacak. Aylık yargı denen şey bu. Bir şey ya tatlıdır ya acıdır falan derken bir aylık yargıda bulunmuş oluyoruz. Aylık yargı o ya da anlatımını yani ya da anlatımı bir şey nedir o bağlaç mı?
Evet.
Ya ve ya da. Devrisinde.
Yok bağlaç
değil. Bağlaç şey ya da
bağlaç. Veya. Bir şey. Ve nedir?
O da bağlaç.
O bağlaç da evet. Ya da
hem de
edat mı?
Ona devrisine bakalım.
Edat yani, değil mi? Ya ya da edat.
Sen bilmiyorum.
Evet. Evet.
Kendi başına anlamda
olur. Onu not alsak iyi olur.
Birbirine bağlıyor.
Devrisi kitabından yani o hem de ya ya da. Çünkü aylık yargı, o disjunktif yargı denen şey onunla ilgili. Ve onların karşılığı da açıkta yatan bir şey. Yani anlak bir şey ya öyle ya da öyle alır. Yani bir şey ya vardır ya yoktur.
Yes, ya
ama gerçek olan şey, durum ikisinin
bir arada
olması. Hem de. Yani Hegel orada hep hem deyi tercih ediyor. Ya ya deyi anlığa bırakıyor. Hem deyi usağı alıyor. İkisi bir o yüzden. Aylık yargı aynı zamanda karşıtları da anlatıyor. Ama aylık yargıya daha gelmedik. Aylık yargı şeyde duruyor. Zorunluluk yargısı.
Kavram yargısında mı?
Evet.
Zorunlulukta
duruyor. Kavramdan önce. Yani orada kategorik, hipotetik ve şey var. Aylık yargı var. Onlara geleceğiz. Yani kategorikten hipotetiğe geçmek belki kolay görünecek ama aylık yargıya geçmek biraz daha şey. Şimdi yine dönelim şeye, başlarken konumuza. Yansıma yargısının özelliği bu. Yansıma yargısında dolaysız yargıda, şimdi buna dolaylı yargı diyebiliriz. Hegel'in bölümlemesini izlersek. Yani yargı kavram nasıl evrensel, tikel ve tekil olarak ayrılıyordu? Evrensel, tikel ve tekil mantık biliminin üçlü bölümlemesine karşılık düşüyor mu?
Evrensel varlığa,
evet. Öze,
tikel öze,
düşüyor diyelim.
Öz ve kavram.
Evet, o zaman yargıda da aynı üçlüye. Çünkü
özdeşlik ayrımı zeminden düşüyor.
Şimdi Hegel yöntemde şöyle yaklaşıyor soruna. Yani Hegel bu tabloyu şeyden alıyor, mantıkçılardan alıyor, Aristoteles'ten, Kant'tan vesaire ve başka epeyce de bu konu üzerinde çalışan şey var. Tasımcı var ya da mantıkçılar var, formel mantıkçılar. Onlardan alıyor. Onları Hegel yapması gereken şey onları başta söylüyor zaten. Bu konuda diyor, özel mantık konusunda gerecin azlığından değil, bolluğundan diyor sıkıntı çekiyor.
Sıkıntı çekiyor.
Yani o bununla ilgili.
Buradaki zorunluluğu gösteriyor.
Burada çünkü yargıları incelemişler. Ben bir şeye baktım, Wikipedia'ya. Aman Allah'ım, böyle kişilerin adlarıyla verilen şeyler var. Yargı biçimleri var. Yani gerçekten şey, o koleksiyoncu merakıyla şey yapmışlar, yargıları çok fazla analiz etmişler, tasımları da. Onların Hegel onları sınıflandırmaya çalışıyor ya da onlardaki zorunluluğu göstermeye çalışıyor. Şimdi yargı ilkin dolaysız, ikinci olarak dolaylı, üçüncü olarak dolaysız ve dolaylının birliği. Dördüncü şeyden getiriyor Hegel, özün kendisi diyor ikiye ayrılır. Yani yansıma yargısının arkasından zorunluluk yargısı var. Bunlar şey, bütünün organizasyonuyla ilgili. Yani yansıma yargısı ve zorunluluk yargısı şeye ait, öz alanına ait. Ondan sonra kavramın yargısı geliyor. Şimdi bir daha karıştı özet.
Şu altı faktörler mi, üç faktörler vardı. O bununla ilgili değil miydi?
O
tikel evrensel, evrensel tikel.
O kavramda değil miydi?
Evet. Şimdi onu yaptık ama şu o faktöriyeli şey yapıyor. İlgilendiren bir şey. Tekil evrenseldir. Evrensel tekildir. Bu formel. Yani kırmızı güldür diyemeyiz. Ama tekil evrensel tekildir diyebiliriz.
Kırmızıyı da şey olarak aldığımızda yani kırmızı güldür, kırmızının kendi altına aldığı kırmızı çiçek, ağaçtır, kırmızı
tamam. Arabadır. Birçok yani, gül kırmızıdır. Kimi güller
burada
kırmızıdır.
Şeyde, özellikle...
Ama yansıma
ama bir şeye yansıma. Gelmiyorsun, bir sonuca gelmiyorsun. Bundan sonra bir üçüncü bir adıma gelebileceğiz. Ama onda gelemiyoruz. Çünkü o bütünün içindeki parçaları saydırıyor.
Burada bunu merak edersiniz, edeceksiniz. O yüzden yani olumlu yargı da var. Bunun açılmaması ve ona bilmiyorum girebiliriz de girmeyebiliriz de. Ama ne yarar sağlayacağız onda? Ondan emin değilim. Yani bu oldukça karışık bir şey. Yani yargı bölümü gerçekten şey. Çok fazla da kavramı aynı anda düşünmek gerekiyor. Bu erimsellik, olumsallık, olanak falan onlar daha şey yalın da, daha az kompleks de aslında. Ama burada hem kavramı şimdi tasıma geldiğimiz zaman daha da karışacak. Çünkü tasım yargıyı da var sayılacak. Ve tasımın kendi şeyleri var tabii, geçişleri ve kendi biçimleri var. O yüzden bilmiyorum yani bunları...
Tasım tekilli evrenseli buluşturuyor. Tekilli evrenselleştiriyor. Hmm. Şey dolayısıyla, tikel dolayısıyla.
Evet. Burada da evrenselleştirme var ya da burada da işte tekilli evrensel yapıyor şey, yargı. Yani gül kırmızıdır yargısı, tekil gülü...
Ama hem yargıda hem tasında elimizdekiler tekil tikel evrensel. Değişmiyor.
Yargıda şey nerede? Tasında üçü birden bulunuyor.
Üçü birden bulunuyor.
Ama yargıda...
Evet, üçü birden bulunuyor.
İkili.
İkili artı koşaç. Şimdi Mine bize belki şey açıklar, o koşaç. Yani tekil evrensel bir bağlantısında dir. Var tikel yok. Tikel ve dir arasında bir ilişki var mı acaba?
Arasında...
Ya dir nereden? Dir nereden türeteceğiz?
Olması
lazım çünkü... Ya
arıyor musun? Tasana mı
koymuştun? Tiket dırı mı arıyorsun?
Arkadaşlar ben şeyi açıklayayım. Bu siteye yazdığım yazı tamamıyla bu siteye yazdığım
şey, kayıt.
Evet, ay özür dilerim. Onu kapatırsanız.
Pekala, o zaman ara verelim. Ara verelim. Ara verelim.